Ayrım 55, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 587. Mansur havasız sıcak depodan çıkarak onu bulmaya gitti. Verity kamerasındaydı. Mansur eşikte duraksadı. Bu kısa süre içinde kamera gözle görülür bir şekilde düzene sokulmuştu. Verity Mal'ın çalışma masasının başında oturuyordu. Artık üzerinde ona büyük gelen ve bir yetimmiş gibi görünmesine sebep olan bol giysiler yoktu. Tertemiz mavi organze bir elbise giymişti. Boynunda bir dizi inci vardı. Mücevher kakmalı gümüş kapaklı bir kitap okuyor, arada durup notlar alıyordu. Mansur sayfalar dolusu el yazması olduğunu gördü. Verity başını kaldırarak tatlı tatlı gülümsedi. ''Ah, ekselansları, bana bir dakikanızı ayırmaya mı karar verdiniz? Onur duydum doğrusu.'' Mansur depoyu boş bulmanın yarattığı hayal kırıklığına rağmen ona hayran hayran baktı. ''Hayatımda gördüğüm en güzel kadın olduğuna hiç şüphe yok.'' dedi büyülenmişçesine. Verity gözüne kusursuz bir mücevher gibi görünüyordu. ''Sizin de pis ve terli olduğunuza.'' diyerek güldü Verity. ''Ama eminim bunu duymaya gelmedin.'' ''İçeride tek bir sikke bile yok.'' dedi Mansur. ''Yerdeki tahtaların altına baktınız mı?'' ''Seni her geçen saat daha çok seviyorum, zeki sevgilim benim.'' dedi Mansur ve marangozları çağırarak ambara koştu. Kamerasında çalışmaya devam eden Verity çekiç gürültüleri dinip tahtalar gıcırtıyla kaldırılana dek bekledi. Sonra Ramayana'yı bir kenara bırakarak güverteye çıktı. Ambara vardığında ilk sandık da güvertenin altındaki gizli bölmeden çıkarılıyordu. O kadar ağırdı ki Mansur ve beş iri yarı denizci zorlukla taşıyabiliyordu. Marangozlardan biri kapağı kanırtınca güverteye deniz suyu boşaldı. Sandıklar Arcturus aldatanın granit kayalarına takıldığında sular içinde kalmıştı. Mansur kapağı kaldırınca güvertedeki herkesten şaşkınlık nidaları yükseldi. Verity adamlar sandığın başına toplanıp görüşünü engellemeden önce altının göz alıcı parlaklığını gördü. Sonra bakışlarını Mansur'un çıplak sırtına çevirdi. Tenini kaplayan ter yüzünden yağlanmış gibi parlıyordu. Sandığa doğru eğilince koltuk altındaki bakır rengi tüyleri gördü. Altın Verity'nin içinde en ufak bir heyecan kıpırtısı dahi uyandırmamıştı. Ama Mansur'un yarı çıplak bedeni kalp atışlarını bir anda hızlandırmıştı. Kasıklarında tuhaf bir yanma hissedince bu duygudan kurtulmak için kitaplarına geri döndü. Ne var ki bu da pek işe yaramadı. İçindeki sıcaklık giderek arttı. ''Utanmaz, şehvet düşkünü bir kadın olup çıktım Verity Courtney'' diye söylendi kendi kendine. Ama yüzünde beliren gülücük asıl hislerini ele veriyordu. Mansur'la Dorian, Arcturus'un gövdesindeki gizli bölmeden 15 sandık dolusu altın çıkardı. Tarttıklarında değerli madenden Verity'nin söylediği gibi her sandıkta bir lak olduğunu gördüler. ''Babam titiz, son derece düzenli bir adamdır.'' diye açıkladı Verity. Altınlar Umman ve İstanbul hazinelerinden çeşitli tarihlerde basılmış sikkeler, külçeler ve tel kangalları olarak gelmişti. Babam hepsini eriterek kalıplara döktürdü. Bu külçelerin her biri 5 kilo ağırlığında. ''Bu çok büyük bir servet.'' diye mırıldandı Dorian. ''Sandıklar intikamın ambarına indirilirken. Kardeşim zengin bir adammış.'' ''Onun için üzülmene gerek yok amca.'' dedi Verity. ''Babam hala zengin bir adam. Bu gördüğün onun servetinin küçük bir parçası. Bombay konsolosluğundaki hazine odasında bundan çok daha fazlası var. Ağabeyim Christopher onlara gözü gibi bakıyor. Babamın para hırsı ona da geçmiş.'' ''Sana söz veriyorum Verity, bu parayı Maskat'ı Zeyn'in kanlı ellerinden kurtarmak için kullanacağız. Artanı da çalındığı yer olan hazineye koyacağız. Bu para halkımın refahı için harcanmalı.'' ''Sözüne tüm kalbimle inanıyorum amca. Bu paranın ona insan hayatından fazla değer veren bir adamın eline geçmesine aracılık ettiğim için midem bulanıyor.'' Tüm altını boşalttıktan sonra Arcturus'u kumsala çekerek karina ettiler. İntikamı onarırken epey tecrübe kazandıkları için bu kez onarımı çabucak bitirdiler. Ayrıca Kaptan Cornish'in uzmanlığından da faydalanabilmişlerdi. Cornish gemisine güzel bir metres gibi davranıp el üstünde tutuyordu. Tavsiyeleri çok yararlı oldu. Düşman bir savaş esiri olmasına rağmen Dorian ona giderek daha fazla güvenmeye başlamıştı. Ruby Cornish, Verity'nin sadık, ateşli bir hayranıydı. Onunla yalnız kalabilmek için fırsat kolluyordu. Genç kadın siyah kumların üzerine oturmuş, Arcturus'un gövdesindeki hasarın onarımını resim defterine çizerken aradığı fırsatı buldu. Zarif gövdenin üzerine sarkan halatlar Verity'ye bir örümcek ağını hatırlatmış, siyah kayalar ve temiz beyaz keresteler arasındaki çarpıcı tezat ona çekici gelmiş ve resim yapma isteği doğurmuştu. ''Birkaç dakikanızı alabilir miyim Bayan Courtney?'' Courtney şapkasını çıkarıp göğsüne bastırmış karşısında duruyordu. Verity başını kaldırıp ona baktı ve kalemlerini bir kenara bırakarak gülümsedi. ''Kaptan Cornish, ne hoş bir sürpriz. Beni unuttuğunuzu sanmıştım doğrusu.'' Cornish'in yüzü kıpkırmızı kesildi. ''Sizden bir iyilik isteyecektim.'' ''Söyleyin yeter kaptan, elimden geleni yaparım.'' ''Hanımım, gemim aslında bir İngiliz ve anladığım kadarıyla aynı zamanda akrabanız olan Halife El Salil tarafına ele geçirildiği için şu an işsizim.''
''Çok karmaşık olduğunu biliyorum ama evet, El Salil benim amcam olur.''
Beni Maskat veya Bombay'a göndermeye niyetli olduğunu ifade etti. Babanızın sorumluluğum altında bulunan gemisini kaybettim diye devam etti Cornish kekeleyerek ve affınıza sığınarak söylüyorum. Babanız kolayca bağışlayan bir adam değildir. Bu kayıptan tamamen beni sorumlu tutacaktır.
Evet, muhtemelen öyle olacak.
Gemisinin kaybını ona açıklamak zorunda kalmayı istemem.
Bu sağlığınız açısından daha iyi olur elbette.
''Bayan Verity, beni uzun yıllardır tanıyorsunuz. Acaba Arcturus'un kaptanlığına devam etmem için beni halife amcanıza önerebilir misiniz? Yeni işverenime her şartta sadık kalacağımı biliyorsunuz. Bunun yanı sıra sizinle olan uzun süreli tanışıklığımızın bitmeyeceğini bilmek beni çok sevindirir.'' Birbirlerini gerçekten de uzun yıllardır tanıyorlardı. Cornish iyi bir denizci, sadık bir hizmetkardı. Pek çok kez Verity'ye yardım ederek güvenilir bir müttefik olduğunu da kanıtlamıştı. Onu babasının sapıkça zulmünden elinden geldiğince korumaya çalışmıştı.
''Elimden geleni yapacağım Kaptan Cornish.''
''Çok iyisiniz.'' diye mırıldandı Cornish minnetle. Sonra şapkasını takıp onu selamlayarak yanından ayrıldı. Verity'yi dinleyen Dorian'ın konu üzerinde uzun süre düşünmesi gerekmedi. Kaptan Cornish, Arcturus'un onarımı bitip tekrar suya çekilir çekilmez tekrar görevinin başına döndü. Mürettebatından sadece 10 kişi onunla gitmeyi reddetti. Küçük flotilla Sevda Adası'ndan ayrılarak Mozambik akıntısının sıcak sularına ulaşmak için güneybatıya doğru yelken açtı. Muson rüzgarlarının yardımıyla Ateş Sahili boyunca hızla güneye doğru ilerlediler. Birkaç hafta sonra büyük bir ticaret zambuğuyla karşılaştılar. Dorian zambuğun kaptanından Çin'in uzak limanlarını içine alan bir ticari seferine çıkmış olduğunu öğrendi. Zambuğun kaptanı Arcturus'un 10 isteksiz tayfasını kendi mürettebatına eklemeyi memnuniyetle kabul etti. Adamları Maskat'a veya Bombay'daki konsolosluğa daha uzun yıllar ulaşamayıp rapor veremeyeceğini düşünen Dorian memnun olmuştu. Güneye doğru ilerlemeye devam ettiler ve Afrika anakarasıyla Madagaskar adası arasındaki kanaldan geçtiler. Sağlarında vahşi, keşfedilmemiş kıyı belirdi. Sahil boyunca ilerlediler ve sonunda Nativity koyunu koruyan yüksek sırta vararak dar geçitten içeri süzüldüler. Gün ortasıydı ama Fort Auspice'da insan varlığını belirten hiçbir işaret yoktu. Ne bacalardan duman tütüyor ne de kumsalda çocuklar oynuyordu. Dorian ailesi için endişelenmeye başladı. Oradan ayrılmalarının üzerinden neredeyse 3 yıl geçmişti. Bu süre içinde pek çok şey gerçekleşmiş olabilirdi. Pek çok düşmanları vardı. Yokluklarında saldırıya uğramış, açlık veya salgın hastalık yüzünden kırılmış olabilirlerdi. Kumsala yaklaşırken bir topu ateşletti ve ortalığın aniden hareketlendiğini görünce rahatladı. Parapetlerin üzerinde başlar belirdi, büyük kapılar açıldı ve aralarından hizmetkarlarla çocuklar fırladı. Dorian dürbününü kaldırarak kapılara çevirdi. Ağabeyi Tom'un bir ayıyı andıran iri vücudunu kapılar arasında belirdiğini görünce kalbi mutlulukla doldu. Tom şapkasını çıkarmış coşkuyla başının üzerinde sallıyordu. O daha kumsala varmadan serada kapılar arasından fırladı. Tom'a yetişince hemen kocasının koluna girdi. Demir attıkları sırada Sera'nın neşe dolu hoş geldiniz bağırışları onlara kadar ulaştı. ''Yine haklıydın'' dedi Verity Mansur'a. ''O teyzem Sera ise onu şimdiden sevdim bile.'' ''Bu adama güvenebilir miyiz?'' diye sordu Zeyneldin tiz kadınsı sesiyle. ''En iyi kaptanlarımdan biridir majesteleri. Ona hayatın pahasına güvenirim.'' diye cevap verdi Kadim İbn Ebu Bekir. ''Sonunda canından olabilirsin.'' Zeyn söz konusu adamı incelerken sakalını sıvazlıyordu. Adam tahtın önünde yere kapanmış, alnını taş zemine bastırmıştı. Zeyn kemikli parmağıyla bir işaret yaptı.
Kadim hemen tercüme etti. "Başını kaldır, halife yüzünü görsün," dedi kaptana. Adam ağırlığını topuklarına vererek doğruldu. Başını hala kaldırmamıştı. Zeyn el-Din'in gözlerine bakacak cesareti yoktu. Zeyn adamın yüzünü dikkatle inceledi. Bir savaşçının dinçliğine ve atılganlığına sahip olabilecek kadar genç, bunları kontrol altına alacak tecrübeye sahip olacak kadar da yaşlıydı. "Adın nedir?"
"Laleh majesteleri."
"Pekala Laleh," diyerek başını salladı Zeyn. "Raporunu dinleyelim." "Konuş," diye emretti Kadim.
Majesteleri, Kadim İbn Ebu Bekir'in emirleri üzerine 6 ay önce Portekizliler tarafından Nativity olarak bilinen koya varana dek güneye ilerledim. Görevim halifemizin ve umman halkının düşmanı Hain El Salil'in casuslarımız tarafından bize bildirilen gizlenme yerinin gerçekten burası olup olmadığını öğrenmekti. Zambuğumun kıyıdan görülmemesi için tüm önlemleri aldım ve çok dikkatli hareket ettim. Gündüzleri ufkun ötesinde kalıyor, koyun girişine ancak karanlık çöktükten sonra yaklaşıyordum. Sizi memnun etmek için her zorluğa katlanırım majesteleri. Kendini tekrar yere attı ve alnını taşa bastırdı. Tahtın karşısındaki minderlerde oturan adamlar kulak kesilmiş dinliyordu. Sir Guy Courtney halifeye en yakın yerde oturuyordu. Gemisini ve içindeki hatırı sayılır miktardaki altını kaybetmiş olmasına rağmen gücünde ve servetinde bir azalma olmamıştı. Hala hem İngiliz Doğu Hindistan şirketinin hem de İngiltere Kralı George'un temsilciliğini yapıyordu. Verity'nin yerine yeni bir tercüman bulmuştu. Bu şirketin Bombay bürosunda uzun zamandır çalışmakta olan bir katipti. Cildi su çiçeği lekeleriyle kaplı, solgun tenli, kelleşmeye yüz tutmuş Peter Peters adında sırık gibi bir adamdı. Yarım düzine dili kusursuzca konuşmasına rağmen Sir Guy bu adama kızına olduğu gibi güvenemiyordu. Sir Guy'in hemen arkasında Herminius Coutts Paşa oturuyordu. Şehrin El Salil'in elinden alınmasından sonra rütbesi yükseltilmişti. Aksi halde Zeyn'in gözüne asla tam olarak giremeyeceğini bildiğinden İslamiyet'i seçerek Müslüman olmuştu. Artık halifenin ordusunun kumandanıydı. Sir Guy Kadim ve Coutts'un bu savaş konseyinde bulunmak için çok önemli politik ve şahsi sebepleri vardı. Zeyn el-Din elini sabırsızca salladı. Kadim kaptan Laleh'i sarstı. ''Halife adına devam et.'' ''Allah'ın rahmeti daima üzerine olsun.'' diyerek tekrar doğruldu adam. Geceleri kıyıya çıkıyor, koya bakan yamacın kuytu bir köşesinde saklanıp onları gözetliyordum. Gemimi El Salil'in adamlarının görmemesi için gönderiyordum. Bu kuytu köşeden düşmanın hazine odasını görebiliyordum, majesteleri.
''Devam et.''
Kadim bu kez halifenin işaretini beklemeden adamın kaburgalarına tekmeyi bastı. Kaptan yutkunarak aceleyle devam etti. Koyda demirlemiş 3 gemi var. İngiliz efendiden kaçırdıkları büyük gemi de aralarında. Laleh başıyla konsolosu işaret etti. Kaybı hatırlatılan Sir Guy'in yüzünde karanlık bir ifade belirdi. Diğer 2 gemi El Salil'in Allah'ın sevgili kulu olan Yüce Halifemize yenildikten sonra kaçmakta kullandığı gemiler. Laleh tekrar yere kapanınca kadim çivili çizmeleriyle esaslı bir tekme indirdi. Laleh incinen kaburgalarının acısıyla cılızlaşmış bir sesle konuşmaya devam etti. Bir gün akşama doğru küçük bir balıkçı teknesinin koydan ayrılıp koyun ağzının hemen dışındaki resiflerde demir attığını gördüm. Karanlık çökünce teknedeki 3 adam fenerin aydınlığında balık avlamaya devam etti. Zambuğuma döndüğümde onları yakalamaları için adamlarımı gönderdim. İçlerinden biri karşı çıkınca onu öldürmüşler ama diğer ikisini esir alarak bana getirdiler. Balıkçı teknesini fersahlarca uzağa çektikten sonra batırdım. El Salil böylece adamlarının boğulduğunu düşünecekti.
''Nerede bu esirler?'' diye sordu Zeyn. ''Hemen huzuruma çıksınlar.''
Kadim ellerini çırpınca muhafızlar 2 adamı sürükleyerek içeri getirdi. Üzerlerinde sadece leş gibi peştemallar vardı. Vücutları yedikleri dayaklar ve çektikleri işkenceler yüzünden yara bere doluydu. Biri bir gözünü kaybetmişti. Siyah kabuklar bağlamış, göz çukurunun üzeri örtülmemişti. Metalik mavi sinekler deliğe girip çıkıyordu. İki adamın da ayak bileklerinde ağır zincirler ve prangalar vardı. Muhafızlar esirleri tahtın önünde yere fırlattı.
Peygamberin gözdesi Umman'ın ve Hint okyanusundaki tüm adaların hükümdarı Halife Zeyn el-Din'in önünde yere kapanın.
Esirler söyleneni yaparak iniltiler eşliğinde saygılarını belirttiler. ''Yakaladığım adamlar bunlar majesteleri.'' dedi Lale. ''Tek gözlü olan ne yazık ki aklını kaçırdı. Ama Ömer adındaki diğer adam daha dayanıklı çıktı. Soracağınız tüm sorulara cevap verecektir.''
Lale kemerinden hipopotam derisinden yapılmış uzun kırbacı çıkararak halkalarını çözdü. Kırbacı şaklattığı an delirmiş olan esir korkuyla titremeye başladı. Salyaları akarken anlamsız sözler geveriyordu. İki adam da El Salil'in komuta ettiği geminin mürettebatındanmış. Uzun yıllardır ona hizmet ettikleri için hainin yaptıklarının çoğundan haberdarlar. El Salil nerede diye sordu Zeyneldin. Lale kırbacını şaklatınca delirmiş esir korkuyla altına işedi. Zeyn başını tiksintiyle diğer tarafa çevirerek muhafızlara emretti. Şunu dışarı çıkarın ve öldürün. Çığlıklar atan esiri taht odasından sürükleyerek çıkardılar. Zeyn dikkatini Ömer'e çevirerek tekrar sordu. El Salil nerede? Onu son gördüğümde Nativity koyunda Fort Auspice adını verdikleri kaledeydi majesteleri. Oğlu, ağabeyi ve kadınları da oradaydı. Niyeti nedir? Orada ne kadar kalmayı planlıyor? Ben basit bir denizciyim majesteleri. El Salil bu tür konuları benimle konuşmaz. Arcturus adlı gemi ele geçirildiğinde El Salil'in yanında mıydın? Geminin ambarındaki altın sandıklarını gördün mü? Arcturus'u aldatan denen kayalıklara çektiğinde El Salil'in yanındaydım majesteleri. Altın sandıklarını El Salil'in gemisi olan intikama taşıyanlardan biriydim. Altınlar şimdi nerede? Gemiler koyda demirler demirlemez kıyıya taşındılar majesteleri. Taşınmalarına o zaman da yardım ettim. Sandıkları kalenin temelleri altında bir hazine odasına istifledik. El Salil'in kaç adamı var? Kaçı kılıç ve tüfek kullanabilen eğitimli savaşçılar? El Salil'in kaç topu var? Hainin bu bahsedilen üç gemiden başka gemisi var mı? Zeyn kadınsı tizli sesiyle Ömer'i sabırla sorguladı. Sorularını sık sık tekrarlıyordu. Ömer ne zaman sussa veya tereddüt etse Laleh kırbacı kürek kemiklerine indiriyordu. Zeyn tatmin olup ardına yaslandığında denizcinin sırtındaki taze yaralardan kanlar süzülüyordu. Zeyn dikkatini esirden tahtın önündeki binderlerde oturmakta olan üç adama çevirdi. Yüzlerini dikkatle inceledi ve dudakları bilmiş bir gülümsemeyle kıvrıldı. Kara yeleli iri bir aslanın karnını doyurmasını aç gözlerle izleyen sırtlanlar gibiydiler. İşi bittiğinde artıklarına saldırmak için bekliyorlardı. Sormayı unuttuğum cevapları planlarımızı etkileyebilecek sorular olabilir. Cümleyi soru gibi dile getirmiş ve bakışlarını Sörgay'a çevirmişti. Peters tercüme edince Sörgay saygıyla eğilerek söze başladı. Majestelerinin soruları zekasının ne kadar derin ve kıvrak, algısının ne kadar keskin olduğunu bizlere gösterdi. Bu iğrenç yaratığın bilgi sahibi olabileceği ufak tefek kişisel meseleler var. Sormama izin verir misiniz majesteleri? Tekrar saygıyla eğildi. Zeyn eliyle devam etmesini işaret etti. Peters Ömer'e dönerek ilk soruyu yöneltti. Zahmetli bir işti ama Sörgay altınlar ve gizlendikleri hazine odası ile ilgili bilgileri yavaş yavaş tüm ayrıntılarıyla öğrendi. Sonunda tüm altınlarının Fort Auspice'da olduğuna ve bölünerek başka bir yere götürülmediğine kanaat getirterek rahatladı. Artık önündeki tek sorun Zeyn el-Din'in tahtının önünde onunla birlikte oturmakta olan müttefiklerine ödeme yapmak zorunda kalmadan altınlarına tekrar nasıl kavuşacağıydı. Bu meseleye daha sonra çözüm bulabilirdi. O an için bir kenara bırakarak Ömer'den Fort Auspice'ın duvarları arasında bulunan her bir frank hakkında bilgi aldı. Ömer'in isimleri telaffuz edişi pek anlayışılır olmamakla birlikte Tom, Sarah, Dorian ve Mansur'un orada olduğunu anlayabildi. İkizine duyduğu nefret aradan geçen yıllarda bir nebze bile azalmamıştı. Caroline'a duyduğu çocukça aşkı, onu Tom ile Serap'ın barut deposunda sevişirken gördüğünde hissettiği korkunç hayal kırıklığını tüm canlılığıyla hatırlıyordu. Elbette sonunda Caroline ile evlenmişti ama kız ona Tom'un artığı olarak karnında onun piçiyle gelmişti. Tom'a duyduğu nefreti Caroline'a evlilikleri boyunca yaptığı türlü işkencelerle bastırmaya çalışmıştı. Aradan geçen zaman hararetini almıştı ama bir volkanik kaya gibi sert ve soğuk olan nefreti hiç azalmamıştı. Sonra Mansur Courtney ve Verity hakkında sorular yöneltmeye başladı. Verity hayatının diğer büyük aşkıydı ama karanlık, çarpık bir aşktı bu. Ona her yönden doğanın ve yasaların karşı çıkacağı şekilde sahip olma arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Güzelliği, sesi, Gay'ın ruhunda yoğun bir açlık doğuruyordu. Kusursuz cildini kırbaçlayıp oluşan kızıl izleri gördüğünde duyduğu bu sapıkça aşk daha da büyümüş, daha tüketici bir hal almıştı. Ama sonra Mansur Courtney bu mükemmel yaratığı elinden almıştı. El Salil'in çarpışma sırasında ele geçirdiği Frank kadına ne oldu? Sörgay'ın sesi sorunun içinde yarattığı acı yüzünden titriyordu.
''Efendi kızını mı kastediyor?'' diye sordu Ömer çocuksu bir saflıkla.
Sörgay cevap vermeyerek başını sallamakla yetindi.
''Els Halil'in oğlu Mansur'un kadını oldu.'' dedi Ömer. ''Aynı yerde uyuyorlar ve zamanlarının çoğunu baş başa konuşup gülerek geçiriyorlar.''
Bir süre duraksadıktan sonra devam etti. ''Mansur ona bir kadın olmasına rağmen eşitiymiş gibi muamele ediyor. Önünden yürümesine ve konuşurken sözünü kesmesine izin veriyor.'' Başkalarının yanında ona sarılıp okşuyor. Müslüman olmasına rağmen ona bir gavur gibi davranıyor.
Sörgay'ın midesi öfkeyle kavruldu. Verity'nin bembeyaz, kusursuz vücudunu düşündü. Hayal gücü kontrolden çıktı. Çırılçıplak sevişen Mansur'la Verity'nin iğrenç görüntüsü gözlerinin önünde belirdi. Tiksintiyle ürperdi. Hissettiği sapıkça heyecan yüzünden kasıkları sertleşmişti. Onu yakaladığımda bembeyaz derisi paralalanı dek kırbaçlayacağım diye söz verdi kendi kendine. O Mansur denen şehvet düşkünü domuzu ise merhamet etmem için yalvartacağım.
Zihninde beliren görüntüler öylesine canlıydı ki yanındaki adamların da hissedebileceğinden korktu. Daha fazlasına tahammül edemeyecekti.
Bu pislikle işim bitti majesteleri.
İğrenç hayallerden kurtulmak istercesine ellerini yanındaki kasede bulunan çiçek kokulu ılık suda yıkadı.
Zeyneldin Kuz Paşa'ya baktı. ''Senin esirden öğrenmek istediğin bir şey var mı?''
''Majesteleri izin verirse soracağım.'' Saygıyla eğildi. Soruları önce bir askeri ilgilendiren konulardaydı. Üç gemide kaç denizci olduğunu, kalede kaç adam olduğunu, sadakatlerinin derecesini ve bir çarpışmaya hazır olup olmadıklarını sordu. Ellerindeki cephaneyi ve topları nerelere yerleştirdiklerini öğrendi.
''Els Halil'in ne kadar barutu, kaç tüfeği vardı?''
Sonra sorularının içeriği değişti. ''Klebe, Şahin diye bahsettiğim Frank ismi Tom olan adamı tanıdığını söylüyorsun.''
''Evet, iyi tanırım.'' dedi Ömer.
''Bir oğlu var.
Onu da tanırım. Rüzgar gibi olduğundan ona Somoyo deriz.''
''O nerede?'' diye sordu kız. Taş gibi ifadesiz yüzünün gerisinde yıkıcı bir öfke gizliydi. Kıtanın içlerine doğru bir yolculuğa çıktığı söyleniyordu.
''Fil avlamaya mı gitti?'' diye sordu kız.
''Somoyo'nun çok usta bir avcı olduğunu söylüyorlar. Kalede çok büyük bir fil diş hazinesi var.
Fil dişlerini kendi gözlerinle gördün mü?
Kalenin 5 büyük deposu ağzına kadar fil dişi doluydu.
Kuts başını hoşnut bir ifadeyle salladı. Şu an için tüm bilmek istediklerim bunlardı. Sorguya daha sonra devam edeceğim.
Kadim amcasının önünde eğildi.
Majesteleri, bu eserin şahsi sorumluluğum altına verilmesini talep ediyorum.
Götür onu, ölmesine izin verme, en azından şimdilik. İşimize yaradığı sürece hayatta kalsın.
Muhafızlar Ömer'i yerden kaldırıp ağır bronz kapılar arasından dışarı sürükledi. Zeyn taht odasının kuytu köşelerine çekilip kendini unutturmaya çalışan Lale'ye döndü.
İyi iş çıkardın, şimdi git ve gemini denize açılmak için hazırla. Şu Nativity koyuna kadar sen öncülük edeceksin.
Lale birkaç adımda bir eğilip övgüler yağdırarak geri geri taht odasından çıktı.
Tüm muhafızlar ve düşük kademedeki insanlar çıkınca içeri bir sessizlik çöktü. Üç adam da Zeyn'in konuşmasını bekliyordu.
Zeyn Eldin derin düşüncelere dalmış görünüyordu. Sonunda tahtında doğrularak Kadim İbn Ebu Bekir'e baktı.
''Babanı öldüren El Salih'den intikam almaya yemin ettin.''
Kadim saygıyla eğildi. ''Bu yemin benim için hayatımdan da değerli.''
''Ruhun El Salil'in kardeşi Tom Courtney tarafından kirletildi. Seni bir domuz derisine sararak o iğrenç hayvanla aynı mezara diri diri gömmekle tehdit etti.''
O zamanları hatırlayan Kadim dişlerini gıcırdattı. Nedenli küçük düşürülmüş olduğunu kabul edemedi ama dizlerinin üzerine çöktü.
''Halifem, babamın kardeşi, size yalvarıyorum. İki şeytani kardeşim bana karşı işlediği bu korkunç suçların cezasını vermem için bana icazet verin.''
Zeyn başını düşünceli bir edayla salladıktan sonra Sörgay'a döndü.
''Sayın Başkonsolos, kızınız El Salil'in oğlu tarafından kaçırıldı. Harikulade geminize korsanlar tarafından el kondu ve hatırı sayılır miktarda altınınız çalındı.''
''Söylediklerinizin hepsi doğru majesteleri.''
''Bana gelince El Salil ile hesabımız çocukluk günlerimize dayanır.'' dedi Zeyn Eldin. ''Anlatabilmem için fazla uzun ve acı verici.''
Ortak bir hedefimiz var, o da bu yılan ve domuz yiyici yuvasını kökünden ortadan kaldırmak. Ellerinde çok büyük miktarda altın ve fil dişi olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi bu imansızları ortadan kaldırmak için pek çok sebebimiz var.
Generallerine döndü. Bir savaş planı oluşturmak ne kadar zamanınızı alır? Karşısında tüm düşmanları toza ve küle dönüşen Yüce Halifemiz, Kuts Paşa ile gecemizi gündüzümüze katıp planı en kısa sürede onayınıza sunacağız dedi Kadim. Zeyn gülümsedi. Senden de bunu beklerdim zaten. Yarın akşam namazından sonra burada toplanıp planlarınızı dinleyeceğiz. O saatte hazır olacağız diye güvence verdi Kadim. Savaş konseyi fitilleri güneş ufka değer değmez şehir surlarının dışındaki lağımlardan ve bataklıklardan çıkıp şehre hücum eden sivrisineklerden koruma amaçlı parfümlü yağlar içinde yüzen 500 lambanın aydınlığında devam etti. Peter Peters büyük sarayın gerisindeki saltanat haremine giden labirente benzer geçitlerde her zaman olduğu gibi Sir Guy Courtney'in hemen ardından ilerliyordu. Duvarlar küf, mantar ve 200 yıllık bakımsızlık kokuyordu. Sıçanlar halifeye yatak odası dairesine kadar eşlik eden ve taşıdığı meşaleyle koridoru aydınlatan muhafızların ayaklarının önünden kaçışıyordu. Halife tiz sesiyle sürekli konuşuyor, Peters da söylenenleri aynı anda Sir Guy'a tercüme ediyordu. Halife duraksadığında Peters Sir Guy'ın cevaplarını bir çırpıda aktarıyordu. Sonunda silahlı bir grup hadımın muhafızlardan görevi devralacağı harem kapılarına vardılar. Kapılardan içeri halifeden başka erkek giremezdi. Fil dişi paravanların gerisinden genç kadınlara özgü şehvet yüklü kokularla karışık tütsü kokuları yayılıyordu. İyice kulak kesilen Peters küçük çıplak ayakların seslerini ve minik altın çıngıraklar gibi çınlayan genç kız kahkahalarını duyar gibi oldu. Şehvet yorgunluğunu bir anda unutturdu. Halife kadınlarının koynuna girebilirdi. Peters ona imrenmiyordu. Zira vezir o gece odasında çok özel bir şey bulacağına dair ona söz vermişti. Umma'nın en azılı kabilesi olan Sağır'dan bir kız demişti. Sadece 15 bahar görmüş olmasına rağmen çok maharetli. Uzun bacaklı, dolgun memeli bir çöl ceylanı. Bir çocuğun yüzüne ve bir fahişenin içgüdülerine sahip. Aşk sanatını icra etmekten büyük haz alıyor. Sana 3 zevk geçidini de ardına dek açacaktır. Vezir bu sözlerinin ardından kıs kıs gülmüştü. Saraydaki her konuğun özel zevklerini en ince ayrıntısına dek öğrenmek vazifesiydi. Peter Peterson tam olarak neyi arzu ettiğini çok iyi biliyordu. Yasak olan arka geçidini de sana açacaktır. Sana hak ettiğin gibi muamele edecek efendi. Bu değersiz küçük hizmetkarın o şekilde hitap edilmekten ne kadar hoşnut kalacağını biliyordu. Sir Guy sonunda ona huzurundan çekilmesini emretti ve Peters aceleyle kaldığı odaya gitti. Bombay'da şirket arazisinin kuytu bir köşesinde hamam böcekleriyle kaynayan 3 odalı köhne bir konutta yaşıyordu. Zavallı maaşı sadece leş gibi sarımsak kokan üstü başı kirpas içindeki ucuz fahişelere yetiyordu. Oysa Maskat Sarayı'nda bir lord muamelesi görüyor, insanlar ona efendi diye hitap ediyordu. İki köle her an isteklerini karşılamak üzere hazır bekliyordu. Kaldığı odalar son derece lüks, vezirin her gece koynuna gönderdiği kızlar genç, güzel ve itaatkardı. Birinden bıkarsa yerine hemen bir başkası alıyordu. Odasına girip boş olduğunu görünce içi derin bir hayal kırıklığıyla doldu. Sonra kızın kokusunu aldı. Yeni açan bir limon çiçeği gibi kokuyordu. Odanın ortasında durarak kızın kendisini göstermesini bekledi. Bir süre hiçbir hareket olmadı. Duyulan tek ses balkonun altındaki terastaki demir hindi ağacının yapraklarının ışırtısıydı. Peters yavaşça bir İran şairinden bir dörtlük okudu. Göğsü Tabora dağındaki karlar gibi parlıyor, kalçası doğan ay gibi yuvarlak ve parlak. Aralarındaki kara göz doğruca ruhumun derinliklerine bakıyor. Balkonun önündeki perdeler kıpırdadı ve kız kıkırdadı. Sesi bir çocuğu andırıyordu. Peters daha onu görmeden vezirin kızın yaşı konusunda yalan söylememiş olduğunu anladı. Kız perdenin ardından çıktı ve ay ışığı incecik elbisesi içindeki vücudunun tüm hatlarını gözler önüne serdi. Yanına gelen kız bir kedi gibi ona sokularak sürtündü. Kalçasında Peters'ın okşayan elini hissedince zevkle mırıldandı. ''Adın nedir güzel çocuğum?''
''Nazan efendi.''
Vezir ona Peters'ın nelerden hoşlandığını en ince ayrıntısına dek anlatmıştı. Kız genç yaşından umulmayacak kadar deneyimli ve yetenekliydi. Gecenin geri kalanı boyunca Peters'ı pek çok kez zevkle inletti. Nazan şafak vakti kaz tüyü döşeğin ortasında yatan adamın kucağına yerleşti. Yatağın yanındaki gümüş tabaktan diri bir yeni dünya seçerek küçük beyaz dişleriyle yarısını ısırdı. Parlak kahverengi çekirdeği çıkardı ve meyvenin diğer yarısını Peters'ın ağzına uzattı. Gece beni çok beklettiniz. Neredeyse size kırılacaktım dedi kedi gibi mırıldanarak.
Gece yarısını geçene dek halife ve generalleriyle idim. Peters onu etkileme dürtüsüne karşı koyamamıştı.
Halife ile mi? Kızın gözleri şaşkınlıkla irileşti. Kocaman kapkara gözleri vardı. Sizinle konuştu mu?
Elbette.
Ülkenizde çok önemli bir lord olmalısınız. Halife sizden ne istiyordu?
Son derece gizli ve önemli meselelerde fikrimi sorup tavsiyemi istedi. Kız adamın kucağında heyecanla kıpırdandı. Sertleştiğini hissedince de hınzırca güldü. Dizlerinin üzerinde yükselerek her iki elini de aşağı uzattı. Sıkı kalçasını araladı ve erkeğin kucağına tekrar oturdu.
Sırlara bayılırım diye fısıldadı ve pembe dilini adamın kulağına soktu.
55. ayrımın sonu. Sayfa 600.